ibadet ve ahlak veya diğer bir cihetiyle yapmış olduğumuz ibadetlerin ahlaka yansıması. Muhterem Müslümanlar, ibadetin gayesi pekala bilirsiniz ki Allah'a kulluk etmek, Allah neyi emretmişse yapmak, neden neyi etmişse onlardan iştinab etmektir. Onun rızası doğrultusunda hareket etmektir. Onun rızasını kazanmak demektir. Ve onun gösterdiği yolda hayatı devam ettirmek demektir. Ahlaksa bu yolda ibadet etmekle kuvvet bulan en mükemmel şekil demektir. Muhterem Müslümanlar, sık sık duyarsınız. Hatta bazı insanlar da derler ki, efendim sadece namaz kılmakla, oruç tutmakla, hacca gitmekle iş olmaz. Peki neyle olur? Bir de güzel ahlak lazımmış. Elbette ki İslamiyet güzel ahlakı ister. Elbette ki İslamiyet insanların huzurunu ister, barışını ister. Ama öncelikle bu güzel ahlakın tespitini yapmamız lazım. Güzel ahlak denilen şey nedir? Bir bakıyorsunuz adam namaz kılmıyor ama güzel ahlaktan bahsediyor. Bu insan haklı mı değil mi? Bunun tespitini, bunu çok iyi kavramamız lazımdır. Kur'an'a göre güzel ahlak var, felsefeye göre güzel ahlak var. Bizim güzel ahlak dediğimizle onların güzel ahlak dediği şey farklıdır. Meselenin çekişmesi, kavga edilmesi buradadır. Biz Kur'an'a göre güzel ahlak diyoruz, onlar felsefeye göre. Karşılaştırma şöyle olabilir. Bizim için, yani Kur'an'a göre, Allah Celle Celaluhu'ya göre namaz kılan bir insan güzel ahlaklıdır. Yoksa bazı insanlar var ki onlarda yardımlaşma ahlakı, güzel konuşma ahlakı, bunlar zaten İslam'ın malıdır. Bunlara bir şey demiyoruz. Aslında güzel ahlakın ne olduğunu da anlaşamıyoruz. Kur'an'a göre güzel ahlak nedir? Kur'an'ın dışındaki güzel ahlak nedir? Bunu anlamamız, tespit etmemiz lazım. Evet muhterem Müslümanlar, biz Kur'an'ın bahsettiği ahlaktan bahsediyoruz. Öyleyse bir insanın ibadet etmesi sayesinde ancak güzel ahlak sahibi olacağını anlatmak istiyoruz. İbadet olmazsa güzel ahlak olmaz. Bir insan Allah'a karşı asi ise ondan güzel ahlak beklenilmez. Günde 5 kez Allah Celle Celaluhu seni namaza çağırıyor. Günde 5 kez ezan-ı Muhammedi Allahu Ekber diyor. Eğer ona icabet ediyorsan güzel ahlaklısın. Seni yaratana karşından körsün. Seni donatana karşından körsün. Sen nasıl güzel ahlaklı olabilirsin? Kendimizi avutmayalım aziz Müslümanlar. Okumuş olduğum ayet-i celilede Allah Celle Celaluhu ya eyyühennas. Ey insanlar, ey yeryüzünün halifeleri, meleklerin secde ettirildiği mahluk, cinlerden üstün yaratılan mahluk, yeryüzünde Allah'ı temsil eden mahluk. Ya eyyühennâs ubudû. Allah'a kulluk edin. Rabbakumullezî halakakum vellezîne min kablikum. Sizi yarattığı için ona kul olun. Sizden evvelkileri de yarattığı için kul olun. Yani demeyin ki bizi babamız, dedemiz yaptı. Atamız yaptı demeyin, sizden evvelkileri de Allah yarattı etten ve kemikten. Allah'a kul olun ki sizi yeryüzüne en şerefli gönderen Allah'a kul olun ki takva sahibi olasınız. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ancak bununla takva sahibi olunur diyor Hazreti Allah. Yani Allah'a kul olursanız güzel ahlak sahibi olursunuz. Mükemmel insan olursunuz. Hani bazı insanların dediği gibi kalbim temiz. Efendim benim kalbimden 40.000 fırıldak dönmüyor ki, camiye gelen sahtekarlar gibi görmüyorum ki, sen namaz kılmamakla en büyük sahtekarlığı yapıyorsun. Allah'a secde etmemekle yaratanına karşı en büyük edepsizliği yapıyorsun. Allah'a karşı edepsizlik yapan kullara karşı mı yapmaz ki? Allah'ın huzurunda ben mi eğileceğim diye kibirlilik eden insan, başka insanlara fayda olabilir mi ki, faydalı olabilir mi ki? İşte Kur'an-ı Azimşan bunu söylüyor. Ve ardından devam ediyor. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا Yer gezdiğiniz yeryüzünü size bir döşek niteliğinde kim düzeltti? Yeryüzünde geziyorsunuz babanızın mülkü mü? Toprak üstünde geziyorsunuz, bayrak dikiyorsunuz, hudut çekiyorsunuz, duvar çekiyorsunuz, tel örgü çekiyorsunuz, vatan vatan diyorsunuz. Babanızın mülkü mü? Geçmişte başkaları buradaydı, şimdi siz oradasınız. Sakın Allah'ın sevgisinin yerine vatan falan sevgisi koymayasınız, toprak sevgisi koymayasınız. O ayrı bir kavramdır. Sizi yeryüzünde gezdiren Allah'tır. Size bu nimetleri veren Allah'tır. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً Gökyüzünü üstünüze bina eden Allah'tır. Gökyüzü kendi kendine mi duruyor? Gökyüzü kendi kendine mi sizi korumaya çalışıyor? Hani bir ozon tabakasının delinmesinde ödünüz kopuyor. Daha nice tabakalar var, aklınız ermedi. Daha nice tabakalar var, bilmiyorsunuz. Bütün bunları üzerinizde tutana karşı kulluk edin. وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً Gökten size gök cihetinden yağmur indiren Allah'a kulluk edin. Acaba o bulutlara gücünüz yeter mi? فَاَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ Size bunlar vasıtasıyla yerden rızık çıkaran Allah'a kulluk edin. Bir meyve yapmaya gücünüz yeter mi? Bir buğday tanesini yapmaya gücünüz yeter mi? İçinizde hayır diyorsunuz. Peki niçin secdeye devam edilmez? Niçin Allah'ın kanununa teslim olunmaz? Ve ardından da Cenab-ı Hak diyor, فَلَا تَجْعَلُوا Öyleyse taş kale yapmayın. Öyleyse işi evirip çevirmeyin. Öyleyse işin içinde düzenbazlık yapmayın. Madem ki hakikat budur, Allah'a kul olun. فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Evet, Kur'an'a göre güzel ahlak ibadetle olur. Aziz Müslümanlar, çok iyi bilirsiniz ki yine, kıymetli olan şeyler, değerli olan şeyler, muhkem kasalarda saklanır. Bir elmas elinize geçse nerede saklarsınız? Sıradan bir yere kor musunuz? Hayır. Mükemmel, kavi yerlere korsunuz ki, orada korunsun, çalınmasın. İman dediğimiz olay en kıymetli nesnedir. İmanın korunması da ancak ibadet kasasında olur. Hani çoğumuz diyoruz imanımız var. Ama imanın varlığının devam etmesi ibadetle olur. İman bir çekirdektir, ibadet ise onun çapasıdır. Onun bakımıdır, onun budamıdır. Ama ibadet yoksa imanı nasıl koruyacaksınız? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, bir insanın camiye devam ettiğini görürseniz, onun Muhammed'i olduğuna şahit olun diyor. Camiye gelmiyorsan ben senin neyine şahit olayım? Nasıl sen Muhammed'isin diyeyim? Kelime-i şehadet yalnız başına kafi gelmiyor ki. Kelime-i şehadet sadece imana giriştir. İbadet ise onun devamıdır. Onun tekididir, onun muhkem kılınmasıdır. Evet. Ve aziz Müslümanlar, ibadet yapa yapa bir insan imani hükümleri meleke haline getirir. Hem görüyorsunuz ki ibadet etmeyen insanlar devamlı İslam'a karşılar. Bu saklanmaz bir hakikattir. Nerede Allah'a secde etmeyen, nerede Allah'a kul olmaktan kaçan birisi varsa, sanki alın yazısıymış gibi konuştuğu zaman din-i Muhammediye salır. Kendisi camiye gelmemiş ki, babası secde etmemiş ki, böyle bir insanın yavrusu da elbette din düşmanıdır. Elbette ki Allah düşmanıdır. İbadet etmiyor ki. Namaz kılanların arasında bir nefes almamış ki, Kur'an'dan bir ayet ezber etmemiş ki, sorsanız onlara Kur'an'dan bana imanını kurtaracak kadar ayet oku bilmez. Ama yerine geldiğinde dine, diyanete iyileşmekten geride durmaz. Bunu da, bu düşmanlığı da meydana getiren yine ibadetsizliktir. İbadeti ede ede bir insan imana karşı saygılı olur. İslam'a karşı saygılı olur. Ve aziz Müslüman, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu insanı yarattığı zaman, İnsanı yarattığı zaman bazı duygularını tahdit altına almamış. Onları insanın kendi gücüne, kendi yeteneğine bırakmış. Bunlardan birkaçını zikredersek, kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i akliye gibi. Bunlar tahdit altına alınmamıştır. Eğer bunlar ibadetle ıslah edilmezse, kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye, ibadetle ıslah edilmezse sosyal hayatta zulüm halkaları olur. Bakın kaç yönden anlatıyoruz. İbadetin ahlaka, içtimai hayata yansıması. Eğer bir insan bunları ibadetle tahdit altına almazsa, Allah beni her yerde görüyor. Ve bu ezanlar benim için okunuyor. Peygamber benim için gönderildi. Kur'an benim için gönderildi. Allah Kur'an'ı niye göndermiş? Hazreti Resulullah ve diğer peygamberler niçin gelmiş? Sebep ne? Bu duygular tahdit altına alınsın. Aksi takdirde önüne geçilemeyecek kadar büyük tehlikeler olur aziz Müslümanlar. Ve insanlar arasındaki en adil muameleyi sağlamak yine ibadetle olur. Evet. Ve o muamele de yine Kur'an'ın emriyle olur. Bir insan ibadet ede ede ehlullah'tan olur. Ehlullah ne demektir? Allah'ın ehli olur. Yani Allah'la konuşma adabını bilir. Dua etme adabını bilir. Yeryüzündeki gayesini bilir. Bir insan ibadet ede ede cennet ehlinden olur. Siz şimdi hiç eğitim yapmadan bir orduya gitseniz hemen elinize silah verirler mi? Hemen ordunun en gizli yerlerine götürürler mi? Sizi büyük kumandanlarla görüştürürler mi? Bir miktar kalacak ve oraya ehil olacaksınız. İşte insan yeryüzünde ibadet etmekle cennete ehil bir hal alır. Orada Hazreti Peygamber'le görüşeceksiniz. Peki abdest, namaz, gusül, şeriat, terbiye bilmeyen bir insan nasıl direkt Resulullah'la görüşecek öbür alemde? Nasıl Cemalullah'ı görecek? İbadet yok ki. İşte ibadetin faydaları bunlardır aziz Müslümanlar. Ve bunun üzerine nice nice şeyler ekleyebiliriz, söyleyebiliriz. Evet. İbadet etmeyenlere gelince Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de اُولَٰئِكَ بَلْهُمْ اَضَلْ diyor. Onlar hayvandan da aşağıdırlar. Yani hayvan vasfından da aşağı bir vasıf taşıyorlar. Hayvan düşünmek bilmez. Hayvan yeryüzüne niçin geldiğinden zaten sorumlu değil. Hayvan sıfatları takınmak, ibadeti terk etmek de olur. Onun için aziz Müslümanlar, mutlaka diyoruz, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek kafi değildir. Bu sadece sizi bir İslam üyesi yapar. Sadece bir ehli iman üyesi yapar. Ama üyeliğin şanı şerefi odur ki kurallara uyasınız. Evet. Onun için aziz müminler, mutlaka hayatta iken, can elden gitmeden Kur'an'ın emirlerine göre Allah'a kul olmamız lazım. Başta da söyledik, Allah bizi seviyor. Sevmeseydi bize bu kadar güzel nimetler ihsan eder miydi? Yeryüzüne bizi halife tayin eder miydi? Bir hadis-i kutsi de Allah Celle Celaluhu, ben görmek ve görünmek istedim. Yani bir aynada kendimi görmek istedim, işte o ayna olarak insanı yarattım. Allah Celle Celaluhu zatını sende görüyor. Sıfatlarını sana takmış, esmalarını sana takmış. Sıfatlarından bazı lemaları sende görmek istiyor. Bazı parıltılar görmek istiyor. Sen bunu vermezsen Kur'an-ı Kerim'e göre اُولَٰئِكَ بَلْهُمْ اَدَلْ olursun. Allah Celle Celaluhu bizi korusun bu tehlikelerden aziz Müslümanlar. Sen bir cemaat, bir millet, bir devlet Allah'a ve ahiret gününe inanırsan ne olur? İnanmazsan ne olur? İnanırsa faydeleri nedir? İnanmazsa faydeleri, zararları nedir? Düşünün ki bir fert veya bir aile veya en geniş dairede bir millet ahiret inancı onların gönlünde olursa onlara vereceği fayda, onlara vereceği zarar nasıl mukayese edilecek? Bir ferdin gönlünde ikinci hayat inancı olursa, öldükten sonra hesaba çekileceğim inancı olursa, o ferdin hayata bakış açısıyla inanmayanın bakış açısı nasıl olacak? Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen üçte birini işgal eden ahiret inancı, mutlaka döndürüleceksiniz, mutlaka hesaba çekileceksiniz. Hayatın faturasını hayata gönderen Allah'a ödeyeceksiniz. Muhatabınız Hazreti Allah'tır demesiyle insana ne gibi faydeler veriyor? Şehadet anlayışını İslam getirecek. Hayır anlayışını İslam getirecek. Ecir verilmesini İslam getirecek. Siz onu batıl şeylerde kullanacaksınız, mümkün değil bu. Aziz Müslümanlar, hiç şaşmaz, şaşırtmaz hakikat ölüm. Ne olursan ol öleceksin. Nereye kaçarsan kaç, bir gün gelip seni bulacaktır. Asil de olsan, fakir de olsan, zelil de olsan, aziz de olsan, bir gün hayat mutlaka noktalanacaktır. Ya izzetli bir şekilde kabre gidecek, ya da zelil ve rezil olarak mezara gideceksin. Görkemin, gidişatın belki zilli zurnalı olacak, belki çelenklerden tabut görülmeyecek, ama içinde bir cehennem kıvılcımı gibi kabre gidecek. Fakat öylesi de var ki, tabutunun dört köşesini tutacak dört insanı bulması bile çok zor. O da mezara gidecek, öbürü de gidecek. Ama mezar altında sakin mi kalacaklar? Mazlum zilletinde, zalim izzetinde ikisi de toprak altında çürüyecek mümkün değildir. Biz Müslüman olarak, biz birer Muhammedi olarak inanıyoruz ki iki hayatımız var. Ve kabrin ötesinde bizi intizar eden Muhammed-i Haşimi var sallallahu aleyhi ve sellem. Biz ebedi idam için gitmiyoruz. Biz oraya çürümek için gitmiyoruz. Belki bir şekil değiştireceğiz. Belki üstümüzdeki libasları bırakacağız. Ceset kafesinden uçacak bu ruh, Rabb-i Kerim'ine kavuşacak. Biz öyle inanıyoruz. Ama kafir inanmıyor. Münafık bu işle istihza ediyor. Onun hesabı kendilerini ilgilendirir. Kur'an-ı Kerim'de okumuş olduğum ayet-i celilede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu diyor ki, Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bak seni neye benzettiler, senin misalini nasıl getirdiler. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, yeniden dirileceğiz, hesap vereceğiz, hayata gelişimizin gayesi ebedi bir hayatın kazanılmasıdır dediği zaman, devrinin insanları onunla dalga geçiyorlar. Diyorlar ki bu bir şairdir. Bir şeyler istifade etmek için atalarımızın dinini yalanlıyor. Seni ne durumlara düşürdüler Habibim? Sana diyorlar ki, biz kemik ve toz yığını olduğumuz vakit mi gerçekten Allah bizi yeniden diriltecek? Yani bizim kemiklerimiz toz toprak olduktan sonra Allah bizi nasıl diriltecek? Biz atom zerreleri halinde olduktan sonra Allah bizi nasıl toplayacak? Ve onlara de ki, kul kunu hicareten ev hadid. İster taş olun, ister demir olun, demir zerresi olun, taş zerresi olun, Allah sizi mutlaka diriltecektir. Önceki yaratılış mı zor? Sonraki yaratılış mı? Bir sultan ki misafirleri için, misafirlerinin o sarayda ağırlanması için koca koca saraylar yaptırıyor. Umulmadık, düşünülemedik ziyafetler tertipliyor. Misafirlerin geçeceği yola büyükçe bir kaya düşse denilebilir mi ki o sultan o kayayı nasıl kaldıracak? Cenab-ı Hak misal arz ediyor. Sizin önceki yaratılışınıza dikkat edin. Oraya dikkat edin, siz bir nutfeydiniz. Siz bir damla suydunuz. Siz kendi kendinizi sipariş mi verdiniz? Hangi dükkandan aldınız bu aletleri? Kim monte etti size gözleri, kulakları, dili, dudağı? Kim monta yaptı sizi, kim bu şekle getirdi? Önceden sizi kim yapmışsa, sonradan da yapmaya muktedirdir Celle Celaluhu. Evet, aziz Müslümanlar, ahiretin ispatı hakkında elimizde çok deliller vardır. Ve biz Müslümanlar öyle inanıyoruz ki Allah Celle Celaluhu bizi zayi etmeyecektir. Hayat böyle kalmayacak. Zira Allah Celle Celaluhu bizi toprağın altında bırakırsa çok abes bir iş yapar. Haşa bırakmayacak ki. Yani hayat dediğimiz olay sadece beşikle mezar arası olay değildir. Buradaki yaşantının faturası mutlaka verilecektir. Hayat böyle olamaz. Düşünün ki bu güzel azaları takacak. İnsana güzel istekler verecek. Ve insanın isteklerine buradaki nimetler bir cihete kafi gelmeyecek. Bu gösteriyor ki Cenab-ı Allah insanın isteklerini en güzel şekilde o alemde verecek. Kafire ceza vermek isteseniz, meyhanelerde içilen her yudum şarapta onun günah hissesi var. Yapılan her fuhuşta onun hissesi var. Aslan payını alıyor o kafir. Ona dünyadaki cezalar kafi gelir mi? Allah adil mutlaktır Celle Celaluhu. Ve yine diyoruz ki, hiç mümkün müdür ki bir saltanat, bahusus böyle bir saltanat, güneşi ve ayı iki lamba gibi yapıyor, yıldızlarla dünya semamızı süslüyor ve hikmetin, nimetin her türlüsüyle bizi nimet yap ediyor ve bütün mahlukatın en ince hatıratını da biliyor, bütün mahlukatı da insana müsahhar ediyor ve mahlukatın içinde en mümtaz olarak insanları seçiyor. İnsanlar içinde de en mükemmel nebileri seçiyor. Nebiler içerisinde de en mükemmel Hazreti Muhammed'i seçiyor. Peki Hazreti Muhammed toprak altında hiç kalır mı? Allah Celle Celaluhu insana melekleri secdettirecek. Secde etmeyeni şeytan-ı la'in olarak ilan edecek. Ve insanlar içinde birisine diyecek ki, levlâke levlâke lemâ halaktul eflâk. Sen olmasaydın Habibim ben bu alemi yaratmazdım. Ve bu insanı, bu sultanı toprak altında unutacak. Sümme haşa. Hiçbir sebep olmasa, hiçbir sebep ortada olmasa, o Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl ki varlık sebebi bu alemin varlığına sebep oldu, onun duası ve onun kulluğu cennetin açılmasına, hesabın açılmasına sebep olacaktır. Şüphemiz buna yoktur aziz Müslümanlar. Evet, şair ne güzel söylüyor. Diyor ki, vermeseydi istemeyi vermezdi. Yani madem ki istemeyi verdi, öyleyse istenileni de verecektir. Siz bir şey arzu ediyorsunuz, var ki arzu ediyorsunuz, olmayan şeyi nasıl arzularsınız? Ölmemeyi arzu ediyorsunuz. Demek ki ölmemezlik yeri var. Ebedi saadet yeri var aziz Müslümanlar. Allah inananları zayi etmeyecektir. Ve toprak altında onları unutmayacaktır haşa. Bir şekil değiştireceksiniz. Bir kılıf değiştireceksiniz. Ve Adem babanızın asli vatanı olan, asli memleketi olan cennete adaysınız. Böyle bir davamız var. Böyle bir ümidimiz var ve bir peygamberimiz var ki bize bu müjdeyi getirmiş. Onun için Hazreti Muhammed'e diyoruz, en büyük kurtarıcı odur. En büyük inkılapçı odur. En büyük devrimci odur. Başkası düşünülemez ki. Ve aziz Müslümanlar, öyle bize bir inanç getirmiş ki, öyle bir hakikat getirmiş ki, dinsizlerin dediği gibi afyon niteliğinde değil. Afyon değildir din. Yani milleti uyutmak için zügürt tesellisi değildir bu. 2 kere 2 4 eder derecesinde bir hakikattır. Bedevinin birisi geliyor. Diyor ki, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senin peygamber olduğunu söylüyorlar. Ve sen de diyorsun ki, ben tevhid dininin tebliğcisiyim. Şimdi benim öyle bir müşkülüm var ki, öyle bir musibete düşmüşüm ki, beni bu musibetten ancak sen kurtarırsın. Kurtardığın takdirde ben sana iman edeceğim. Ve mevzuyu açıyoruz. Şimdi bir insanın yakını öldüğü zaman nasıl bir söz söylemeniz lazım ki o teselli olsun? Başınız sağ olsun sözü yeterli değildir. Canın sağ olsun sözü yeterli değildir. Mümkün mü? Bir memlekette bir felaket olsa demeç veriyorlar. İşte efendim, bu gelen musibet için gayet üzüldük, üzgünüz. Üzgünüz deme ifadesi de kafi değil. Kur'an'da bir kelime var. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İşte gönüllere şifa veren söz budur. Biz onun içimiz, dönüşümüz de onadır. Şimdi verdiği faydaları sayıyoruz. O mucize içerisinde. Adamın çocuğu vefat etmiş. 6, 7 veya 8 yaşında bir kız çocuğu, bedevinin kız çocuğu ölmüş. Adam düşünüyor, Resulullah'a diyor ki, daha azıcık önce kucağımda oynuyordu çocuk. Karşımda hoplayıp zıplayıp geziyordu. Dar dünya bir tek evladım. Sen şefkatli insansın ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bana kızımı geri döndür, kızımı dirilt, ben sana iman edeceğim. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yürü diyor, oraya gideceğiz. Neye gömdün deyince, ne gömmesi ya Resulallah? Ben dayanamadım onun cenazesine elimi dokundurmaya. Kayaların arasına attım geldim. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam o kayalık yere gelince birdenbire çocuğa seslendi. Ya filane! O ölmüş çocuk kayaların arasından lebbeyke ve sadeyk ya Resulallah. Adam hayret etti. Ölmüş çocuk Resulullah'ın, kainatın efendisinin sesini duydu. Lebbeyke ve sadeyk, emret ya Muhammed, seni duyuyorum. Yavrum dedi. Annene babana geri dönmek istemez misin? Seni arzu ediyorlar. Çocuk şöyle dedi. Ya Resulallah, seni hak ile gönderen Allah'a kasem ederim ki ben annemden de babamdan da daha hayırlısını buldum. Onlara dönmek istemiyorum. Ben Hazreti İbrahim'in sürüsüne katıldım. Şimdi bu inancı çocuklara vermezseniz, okullarda, mekteplerde bu inancı çocukların gönlüne ekmezseniz, çocukların yanı başında bulunan ölüm olayına karşı nasıl onların nazik ruhunu dayandıracaksınız? Yakını ölen bir çocuğa ne söyleyeceksiniz? Çocuğun yakını ölmüş, kardeşi ölmüş, komşusundan bir çocuk ölmüş, baba komşumun oğlu öldü, nereye gitti? Siz ne diyeceksiniz? Gece yağmur yağıyor. Hava soğuktur, mezarın altında o üşümez mi diye soruyor. Siz ne cevap vereceksiniz? Dini bir tarafa koyun. Allah inancını, ahiret inancını bir tarafa koyun. Vereceğiniz cevap çocuğun ruhunu tatmin eder mi etmez mi? Çocuklara ne vereceksiniz? Nasıl bir şey söyleyeceksiniz ki çocuğun ruhu dayansın? Çocuğa bir kelimeyle bunu söyleseniz, senin emsalin öldü, cennet kuşu oldu deseniz, Hazreti İbrahim'in yanındadır deseniz, çocuk belki kendisi bile ölümü arzulayacak. Ama bunlar verilmezse çocuk kabirden dehşet duyar. Mezarı gördüğü zaman ödü patlar. Geliyoruz ikinci sınıf gençlere. Gençlerin o zirvedeki hevasatlarını ne ile önleyeceksiniz? Ne söyleyeceksiniz delikanlılara? Allah korkusu vermezseniz iman eğitimi verilecek. Verilmezse gençliğin gönlü dolmaz. Evet, ve geliyoruz yaşlılara. Yaşlıları nasıl teselli edeceksiniz? Hemen yanı başlarında bulunan mezara karşı ne ile dayanacaklar? Hangi ihtiyarla konuşsanız helva kazanı sırtımızda gidiyoruz evlat diyor. Gördüğü günden geri kalmış, simsiyah saçları ağarmış, gözleri görmüyor, kulakları az işitiyor, ayakları zorla cesedini taşıyor. Gençliğini yitirmiş. Şairin dediği gibi, gençliğim geri gelseydi, ihtiyarlık bana ne yaptı gençliğe şikayet edecektim. Ama gelmiyor, dermansız dert. Çaresiz derttir ihtiyarlık. Şimdi ihtiyarları ne ile teselli edeceksiniz? Öyle bir söz söyleyeceksiniz ki, onlar kabirden korkmayacak. Onlar kabire güzel bir nazarla bakacak. Ne söyleyeceksiniz? Nasıl bir teselli vereceksiniz? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama bakın. İşte onun için diyoruz, bilhassa gençler, en büyük kurtarıcı Hazreti Muhammed'dir. İddia ediyoruz, Hazreti Muhammed'den büyük yok sallallahu aleyhi ve sellem. O diyor ki, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyurdu, Allah yolunda saç baş ağartan ihtiyar kullarımı mahşer yerinde taş etmekten hayal ediyorum diyor Hazreti Allah. Onlar saç baş ağarttılar. Allah onların yaşlılığına hürmet ediyor. Yanlış anlaşılmasın, mecaz manada söylüyoruz. Cenab-ı Hak onları taş etmiyor. Hele hele İslam yolunda bir hayat geçirmişse diğer bir hadis-i şerifte 80 yaşını geçmiş bir insan için melekler nida ediyor, esirullahu fil ard. Yeryüzünde gezen Allah'ın esiri. Artık Cenab-ı Hak onları hesap gördürmüyor. Yani onları af etmeye bahane arıyor. Şimdi ihtiyarlara ne vereceksiniz? İşte onun için diyoruz aziz Müslümanlar, ahiret inancı cemiyetin temel taşıdır. Bir milletin temel taşıdır, bir devletin temel taşıdır. Ahiret inancı varsa bahtiyardır, yoksa devamlı tehlikelerle karşı karşıyadır. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bizi ahirete tam inanan, inandığından lezzet alan, inandığını yaşayan, İnandığını yaşatan Müslümanlardan eylesin. Çoğumuz inanıyoruz. Kusura bakmayın. Çoğumuz inanıyoruz. Ama amelimizde hiç öyle inanmış gibi değil. halen yaşı başı gitmiş insanları görüyoruz. Halen gençliğini kaybeden insanları görüyoruz. Bir türlü Kur'an davasına ısınmadı. Batıl şeylerle iştigal ediyor. Bu nasıl inançtır anlayamadı. Bu nasıl Müslümanlıktır tarif edemiyoruz. Müslüman dediğin dört dörtlük olacak. Her şeyiyle Allah'ın emrinde olacak. Hayat dediğiniz nedir ki aziz Müslümanlar? Siz doğduğunuz zaman kulağınıza ezan okundu. Kamet getirildi. Bir tek namazınız kalmış. Musallada ezansız, kametsiz namazınızı kılacaklar. Ezanı, kameti peşin aldınız. Bir tek namazınız kaldı. Yani hayat bu kadar kısacık bir yoldur. Ama ahiret burada kazanılır. Bir insanın kalbinde, bir kulun kalbinde bulunursa, Allah o kulun, o kalbin bulunduğu kulun cesedine ateşi haram kılar diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ne mutlu ki bize bu mübarek regaib gecesinin gündüzünde Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı kısa da olsa andık ve hatırladık. Peygamber'e iştiyak duyduk ama el verir ki bundan sonra da Resulullah'ı inceleyelim aziz Müslümanlar. Ona bağlanırsanız kalbinizi, aklınızı, beyninizi Resulullah'a çevirirseniz, başka bir de işle söyleyeyim, Resulullah sizden irtibatı kesmiş değildir. Hazreti Resulullah sizinledir. Yani sizi unutmuş değildir sallallahu aleyhi ve sellem. Geceleyin kalkın. Bu mübarek üç ayların gecelerinde teheccüd elinden olun. Onunla irtibat kurmaya çalışın. Bakın size ne diyecek. Bakın size ne mesajlar verecek. Onu bir gördünüz mü vazgeçemezsiniz. Ne mutlu insanlara ki Hazreti Resulullah'la rabıtası fazla ola. Rıza'en lillah bi inayetil Fatiha.